Ayrım 26, sayfa 340. Trende ne kadar kaldığımızı bilmiyorum. Ağır ağır gidiyor ve sebepsiz yere sık sık duruyordu. Uyuklayan Lillian, kollarımdayken tahtalardaki deliklerden dışarıya bakıp birliklerin, mahkumların ve sivillerin mahvolmuş ülkemdeki sonu gelmez yürüyüşünü izliyordum. Yağmur şiddetlenmişti ve vagondakiler topladıkları suları elden ele geçirirken memnuniyetlerini dile getiriyorlardı. Üşüyordum ama yağmur yağmasından ve havanın soğumasından memnundum. Kokuların dayanılmayacak hale geleceği sıcak bir havada vagonun nasıl bir cehenneme döneceğini hayal bile edemiyordum. Saatler geçerken Fransız adamla konuştuk. Şapkasındaki numarayı, ceketindeki kırmızı şeridi sordum ve o da bana en kötü işlerde çalıştırılan, cepheye yollanan, müttefik güçlere katılan mahkumlardan oluşan ZABD yani Zivilarbeiter Batalyan'da olduğunu söyledi. Almanlar için çalıştırılmak üzere ülkeyi bir uçtan diğerine dolaşıp Soma, Esko'ya, Arden'e götürülen genç erkekler, kadınlar ve genç kızlarla dolu trenleri her hafta gördüğünü anlattı. Söylediğine göre o gece boşaltılmış köylerdeki yıkık dökük barakalarda, fabrikalarda ya da okullarda kalabilirdik. Ancak esir kampına mı götürüleceğimizi yoksa işçi taburuna mı katılacağımızı bilmiyordu. Kaçmaya yeltenmeyelim diye bizi yemeksiz bırakarak zayıf düşürüyorlar. Çoğu kişi sırf hayatta kaldığı için kendini şanslı görüyor. Çantamda yiyecek olup olmadığını sordu ve olmadığını söyleyince hayal kırıklığına uğradı. Ona bir şey vermeye mecburmuşum gibi hissederek Ellen'in çantaya koyduğu mendili verdim. Adam ipek mendili tutarken yeni yıkanmış dokumasına baktı. Sonra onu geri verdi. "Al," dedi içten bir ifadeyle. "Arkadaşın için kullan. Suçu neydi?" Adam Lillian'ın cesaretini, kasabamıza getirdiği hayat kurtarıcı bilgileri anlattığımda artık yaralı bir vücuda değil de bir insana bakıyormuş gibi ona yeni bir gözle bakmaya başlamıştı. Ona kocamdan haber almaya çalıştığımı ve en son aldığım bilgiye göre onun Arden'e götürüldüğünü anlattım. Fransız adam ciddileşti. "Orada birkaç hafta kaldım. Tifo salgını olduğunu biliyor musun? Kocanın kurtuluş olması için dua edeceğim." Bunları duyunca dehşet içinde yutkundum. Konuyu değiştirme isteğiyle, "Taburun geri kalanı nerede?" diye sordum. Tren yavaşladı ve bitkin bir halde yürüyen başka mahkumların yanından geçtik. Esir düştükleri için uçan utanç duyuyormuş gibi hiçbiri geçen trene bakmamıştı. Edward'ın da aralarında olmasından korkarak her birinin yüzünü inceledim. Adam ancak birkaç dakika sonra yanıt verebildi. Bir tek ben kaldım. Hava karardıktan birkaç saat sonra bir istasyonda durduk. Kapılar gürültüyle açıldı ve Almanlar bağırarak dışarı çıkmamızı söyledi. İnsanlar bitkin halde yerden kalkmaya çalışıp ellerinde sımsıkı tuttukları emaye kaplarıyla birlikte kullanılmayan yollardan geçtiler. Yolun iki yanında atlı askerler dizilmiş, silahlarıyla bizi hizaya sokuyorlardı. Artık kendimi insan değil de güdülen bir hayvan gibi hissediyordum. Saint Peron'da kaçmaya çalışan o zavallı askeri anımsadım ve başaramayacağını bile bile neden böyle bir şeye teşebbüs ettiğini anladım. Lillian'a destek olup onu yanımdan yürütüyordum. Çok yavaş yürüyordu. Bir Alman arkamızdan gelip onu itti. "Onu rahat bırak," diye karşı çıkınca tüfeğinin dipçiğiyle başıma öyle sert vurdu ki sendeledim. Bir elin beni çekiştirdiğini hissettim ve şimdi bulanık gören gözlerimle sersemlemiş halde tekrar yürümeye başlamıştım. Elimi alnıma götürdüğümde kana bulandı. Büyük ve boş bir fabrikaya götürüldük. Kırık cam parçaları üzerine bastıkça çıtırdıyor, sert akşam rüzgarı pencerelere vuruyordu. Uzaktan gelen top seslerini duyuyor, patlamanın sebep olduğu aydınlığı görüyorduk. Nerede olduğumuzu merak edip etrafıma bakındım ama gecenin karanlığında hiçbir şey görünmüyordu. Bir ses "buraya" dedi ve aramıza girip bize destek olan Fransız adam bizi bir köşeye çekti. "Bak, burada yiyecek var." Çorba diğer mahkumlar tarafından uzun bir masada iki büyük tencereden veriliyordu. O sabahın erken saatlerinden beri bir şey yememiştim. Sulu, içinde ne olduğu belirsiz şeylerle dolu bir çorbaydı ama midem kazınıyordu. Fransız adam emaye tabağıyla Ellen'in çantama koyduğu bir kabı doldurdu ve 3 dilim çavdar ekmeğiyle bir köşeye oturup yemeye başladık. Lillian'a da birkaç kaşık verirken bir elinin bütün parmakları kırıldığı için elini kullanamıyordu. Kabı parmaklarımızla da sıyırarak son damlasına kadar içtik. Fransız adam, "Her zaman yemek bulamıyoruz. Belki de şansımız açılıyordur," dedi. Ama söylediğine inanıyormuş gibi bir hali yoktu. Sonra biraz daha alabilme ümidiyle tencerelerin başında toplanan kalabalığa doğru giderken ben de yeterince hızlı davranamadığım için kendime kızdım. Bir an bile Lillian'ı yalnız bırakmak istemiyordum. Adam birkaç dakika sonra dolu bir tasla geri geldi. Yanımda durdu ve Lillian'ı işaret edip tası bana uzattı. "Al," dedi. "Kendini toparlaması lazım." Lillian başını kaldırdı. Hayatta iyi insanların da olduğunu çoktan unutmuş gibi adama baktığında benim de gözlerim doldu. Fransız adam bambaşka bir dünyadaymışız ve nazikçe bize iyi geceler diliyormuş gibi başını sallayıp erkeklerin uyuduğu tarafa geçti. Ben de oturduğum yerde Lillian Bethune'ü çocuk gibi küçük lokmalarla besliyordum. İkinci tası da bitirdiğinde titreyerek iç geçirip başını omzuma yasladı ve uykuya daldı. Karanlıkta kimi öksüren, kimi ağlayıp sessizce kımıldanan insanlar arasında oturmuş, yolunu kaybeden Rus, İngiliz ve Polonyalılara ait aksanları dinliyordum. Yerden ülkemi vuran bir topun titreşimini, kimsenin anlam veremediği sarsıntıları hissedebiliyordum. Uzaktan gelen silah seslerini, diğer mahkumların mırıldanmasını dinliyordum ve hava sıcaklığı düştüğünde titremeye başladım. Evimi, Ellen'in yanımda uyuduğunu, küçük Edith'in saçlarıma geçirdiği ellerini gözümde canlandırdım. Ve yorgunluktan uyuyakalana kadar karanlıkta sessiz sessiz ağladım. Uyandığımda bir an nerede olduğumu anlayamadım. Edward bana sarılmış, ağırlığını üzerime vermişti. Zaman sanki hafifçe aralanmış, içime su serpilmişti. Yanımdaydı ama hemen ardından beni dürtenin kocam olmadığını fark ettim. Sinsi ve ısrarcı bir erkek eli, korkumu ve yorgunluğumu fırsat bilip, karanlığı kalkan gibi kullanarak eteğimin altına sokulmuştu. Adamın benden ne istediğini anladığımda, kas katı bir halde uzanmış, öfkelenmiştim. Çığlık mı atmalıydım? Çığlık atsam kimsenin umurunda olur muydu? Almanlar bana başka bir ceza vermek için bunu fırsat mı bilirdi? Kolumu yavaşça olduğu yerden kaldırırken, pencereden düşen kırık, soğuk cam parçaları elime battı. Yumruğumu sıkıp ne yaptığımı düşünmeden bir yana döndüm ve sivri uçlu bir cam parçası tanımadığım saldırganın boğazına dayandı. "Bana bir daha dokunursan bunu gırtlağına saplarım," diye fısıldadım. Pis nefesinin kokusunu alırken şaşkınlığının da farkına vardım. Ona karşı koyacağımı tahmin etmemişti. Ne dediğimi bile anladığından şüpheliydim. Ama o sivri uçlu cam parçası ne demek istediğimi anlatmıştı. Teslim olmuş, belki de af diler gibi ellerini kaldırdı. Niyetimi iyice anlasın diye cam parçasını bir süre daha orada tuttum. Zifir karanlıkta gözlerim onun gözleriyle buluştuğunda korktuğunu gördüm. O da kendini kuralların ve düzenin olmadığı bir dünyada bulmuştu. Eğer bu bir yabancıya saldırabileceği bir dünyaysa, saldırdığı yabancı da onun gırtlağını kesebilirdi. Ve adam o anda ayağa kalktı. Uyuyanların arasından fabrikanın diğer tarafına giderken yalnızca silüetini görebiliyordum. Cam parçasını eteğimin cebine koyup doğruldum ve kolumu uyuyan Lillian'a siper edecek şekilde uzatıp bekledim. Bağırtıyla uyandığımızda sanki yalnızca birkaç dakika uyumuştum. Alman askerleri odanın ortasında yürüyüp uyandıkları uyandırmak için tüfeklerinin dipçiğiyle onları dürtüyor, botlarıyla tekmeliyorlardı. Hemen kalktım. Başıma şiddetli bir ağrı saplandı ve ağlamamak için kendimi zor tuttum. Bulanık gözlerle askerlerin bize doğru geldiğini görünce hemen Lillian'ı çekiştirip herhangi bir darbe yemeden onu kaldırmaya çalıştım. Şafak vaktinin parlak mavi ışığında etrafımızı açıkça görüyordum. Fabrika çok büyüktü ve kısmen terk edilmişti. Çatının tam ortasında bir delik açılmış, pencere ve camlar yere saçılmıştı. Uzaktaki uzun masalarda kahveye benzer bir şey ve çavdar ekmeği dağıtılıyordu. Lillian'ı kaldırdım. Yemek tükenmeden onu odanın diğer tarafına götürmeliydim. Boş pencerelere bakarak "Neredeyiz?" diye sordu. Uzaktan gelen top sesi cepheye yakın olduğumuzu gösteriyordu. "Hiçbir fikrim yok," dedim. kısa da olsa konuşmaya çalıştığı için rahatlamıştım. Bir kap kahve aldık ve biraz da Fransız adamın tasına doldurduk. Adamı kahvesinden mahrum bırakmış olabileceğimiz endişesiyle onu aradım ama bir Alman subayı erkekleri gruplara ayırmaya ve bir kısmını fabrikadan çıkarmaya başlamıştı. Lillian ve ben çoğunluğu kadınlardan oluşan bir gruba düşmüş, umumi tuvaletlere yönlendirilmiştik. Gün ışığında diğer kadınların tenine işleyen pisliği, kafalarında dolaşan bitleri görebiliyordum. Kaşındım ve ben de eteğimde bir bit gördüm. Boşa uğraştığımı bile bile elimle onu silkeledim. Kaçamayacağımı biliyordum. Diğerleriyle bu kadar yakın temas halinde olup da bitten korunmam mümkün değildi. 12 kişilik bir alanda 300 kadar kadın yıkanıp tuvalete girmeye çalışıyordu. Lillian'ı bölmelerden birine sokabildiğimde ikimiz de öğürdük. Soğuk su akan musluklarda elimizden geldiğince temizlenip diğer kadınların yaptığını yaptık. Onlar da yıkamak için kıyafetlerini çıkarmıyor, Almanlardan her an bir şey beklercesine tedbirli hareket ediyorlardı. Lillian, bazen aniden içeri dalıyorlar dedi. Soyunmamak çok daha kolay ve güvenli. Almanlar erkeklerle ilgilenirken molozların arasında ince bir dal ve ip bulma ümidiyle etrafı dolaştım ve sonra da gidip Lillian'ın yanına oturdum. Solgun gün ışığında sol elinin parmakları bulduğum tahta parçasına bağladım. Lillian o kadar cesurdu ki canının yandığını bildiğim anlarda bile neredeyse hiç irkilmiyordu. Kanaması durmuştu ama canı çok yanıyormuş gibi hala temkinli yürüyordu. Ona ne olduğunu sormaya cesaret edemedim. Elini incelerken ''Seni gördüğüme sevindim Sophie'' dedi. Bir yerlerde Semperon'dan tanıdığım kadının gölgesini bulacağımı biliyordum. Temiz mendilimle yüzünü silerken ben de ''Tanıdık birini gördüğüme hiç bu kadar sevinmemiştim'' dedim. Bunu içtenlikle söylemiştim. Erkekler çalışmaya gönderilmişti. Uzaktan ellerinde kazma küreklerle sıraya girip ufuktaki cehennemi andıran gürültüye doğru yürüdüklerini görebiliyordum. Yardımsever Fransız adamın güvende olması için ve sonra da her zamanki gibi Edouard için dua ettim. Bu arada kadınlar da tren vagonuna yönlendirilmişlerdi. Uzun ve pis kokuların içinden geçerek yolculuğu düşününce içim daraldı ama sonra kendime kızdım. Belki de Edouard'dan yalnızca birkaç saat uzaklıktaydımdır diye düşündüm. Belki de bu tren beni ona götürüyordur. Hiç şikayet etmeden trene bindim. Bu seferki vagon daha küçüktü ama 300 kadının buraya sığması gerekiyordu. Oturmaya çalıştığımızda birilerinin küfrettiğini, birkaç kişinin de kısık sesle fikrini söylediğini duydum. Lillian ve ben bankta ufak bir yer bulduk. Onu oturtup ben de ayağın dibine çöktüm ve çantamı da bankın altına sıkıştırdım. Çantayı küçük bir bebekmiş gibi özenle korumaya çalışıyordum. Bir top treni sarsacak kadar yakınımıza düşünce çığlıklar atanlar oldu. Tren kalkarken Lillian bana Edith'i anlat dedi. Morali yerinde. Sesim mümkün olduğunca inandırıcı çıksın diye uğraştım. İyi yiyor, huzurlu uyuyor ve Mimi ile birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Ona kızının Saint Peron'daki hayatını tasvir ederken gözlerini kapatmıştı. Rahatladığı için mi yoksa kederinden mi bunu yapmıştı bilmiyorum. Mutlu mu? Ona dikkatle yanıtladım. O sadece bir çocuk. Tabii ki annesini arıyor. Ama Le Coq Rouge'da güvende olduğunu biliyor. Ona daha fazlasını anlatamazdım. Ama zaten bu kadarı yeterliydi. Edith'in kabuslarından, bazı geceler annesini özlediği için ağladığından bahsetmedim. Elbette Lillian aptal değildi. Bunların farkında olduğunu biliyordum. Anlatmayı bitirdiğimde uzunca bir süre camdan bakıp düşüncelere daldı. Tekrar bana döndüğünde, ''Peki sen buraya nasıl düştün Sophie?'' diye sordu. Büyük ihtimalle bu dünyada beni Lillian'dan daha iyi anlayacak kimse yoktu. Korku dolu bir ifadeyle yüzüne baktım. Ama taşıdığım yükü başka biriyle paylaşma düşüncesi hiç cazip gelmiyordu. Ama ona her şeyi anlattım. Komutanı, barakasına gittiğim geceyi ve ona önerdiğim anlaşmayı anlattım. Uzunca bir süre bana baktı. Bana aptal olduğumu, ona inanmamam gerektiğini ya da komutanın istediğini yerine getirmememin sevdiğim insanların değilse de benim ölümüme sebep olabileceğini söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Elimden geldiğince ikna olmuş bir sesle sözünü tutacağına, Edward'ı bana getireceğine inandım dedim. Lillian sağlam elini uzatıp benim elimi sıktı. Tren akşam karanlığında küçük bir ormandan geçerken sarsılarak durdu. Tekrar hareket etmesini bekledik ama arkadaki kapılar açıldı ve yeni uykuya dalmış mahkumlar söylenmeye başladı. Benim de gözüme yeni uyku girmiş ki Lilian'ın sesine uyandım. "Sophie, uyan, uyan." Bir Alman askeri kapıda duruyordu. Bana seslendiğini hemen anlayamadım. Yerimden kalkarken çantamı almak aklıma geldi ve benimle gelmesi için Lilian'a işaret ettim. Asker, "Karten, kimlikleriniz," dedi. Lilian ve ben kimlik kartlarımızı ona gösterdik. Listede isimlerimizi bulup başka bir araca işaret etti. Kapılar arkamızdan kapanırken diğer kadınların hayal kırıklığına uğrayan seslerini duyduk. Lillian'la beni araca doğru itiyorlardı. Lillian biraz geriden yürüyordu. "Ne oldu?" diye sordum. Yüzünde kuşkulu bir ifade vardı. "Tren hareket ederken arkasına bakıp, bu hiç hoşuma gitmedi," dedi. Israrla, "Bence iyi," dedim. "Sanırım bizi ayırdılar. Bence bu komutanın işi." Lillian, "Ben de bundan korkuyorum zaten," dedi. "Bak, silah sesi de gelmiyor. Cepheden uzak bir yerdeyiz bence. Bu iyi bir şey değil mi?" Aracın arkasına binerken ensemi kaşıyarak Lillian'a yardım ettim. Kaşınıyordum ve kıyafetimde bit bulmuştum. Onları görmezden gelmeye çalıştım. Trenden indirilmemiz iyi işaret olmalıydı. "İnan," deyip Lillian'ın kolunu sıktım. "En azından bacaklarımızı hareket ettirebiliyoruz." Genç bir asker aracın arkasına binip bize baktı. Tebessüm etmeye çalışıp kaçmaya niyetim olmadığını ona gösterdim ama karşılığında bana iğrenerek baktı ve tüfeğini uyarın teliğinde bize doğrulttu. Kötü koktuğunu, yakında saçlarımın bitlerle dolacağını fark edip elbisemin üzerindekilerini elimden geldiğince toplamaya çalıştım. Araç hareket etti ve Lillian her sarsıntıda irkildi. Birkaç kilometre sonra acıdan bitkin düşerek yine uykuya dalmıştı. Benimse başım zonkluyordu ve silah seslerinin durmuş olmasına seviniyordum. İçimden ikimiz adına inan dedim. Yola çıkalı bir saat olmuştu ve kış güneşi uzaktaki dağların arasında kaybolup tepelerdeki buzlar ışıl ışıl parlarken tente açıldı ve bir yol tabelası göründü. Yanıldığımı düşündüm. Arkama yaslanıp bir sonraki tabelayı kaçırmamak için gözümü kısıp tenteyi araladım. İşte yine görmüştüm. Mannheim. Dünya durmuştu sanki. "Lillian," diye fısıldadım ve onu uyandırdım. "Lillian, dışarıya bak. Ne görüyorsun?" Araç bir çukurun etrafını geçerken yavaşladığı için Lillian tabelayı göreceğini biliyordum. "Güneye gitmeliydik," dedim. "Ardene." Şimdi gölgenin arkamıza düştüğünü görüyordum. Doğuya gidiyorduk ve uzun süredir de bu yolda ilerliyorduk. "Edouard Arden'de." Sesimdeki paniği gizleyememiştim. Orada olduğunu duydum. "Güneye, Arden'e gitmemiz gerekiyordu, güneye." Lillian tenteyi bıraktı. Konuştuğunda bana bakmıyordu. Yüzünde kalan son renkte artık solmuştu. Sonra duygusuzca, "Sophie, artık silah sesi duymuyoruz çünkü cepheden uzaklaştık," dedi. "Almanya'ya gidiyoruz."